Gerçekten.
Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uygun
için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz. Başkent'e sevgili dinleyenlerimiz, başladı Hayatın Sesleri. İşte yine birlikteyiz 15.55'e dek. Programımızı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı Recep Özlem ulaştırıyor sizlere ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz diyorum programımızı. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Sevgili Meltem, telefonlarımızın başında sizler gelecek telefonları bekliyor. Evet, Hayatın Sesleri @trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımızın adı yine Hayatın Sesleri. Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabilirsiniz dedikten sonra şimdi gelin hep beraber Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak verelim.
Eledim, eledim, hönlük eledim. Aynalı beşikte canan bebek beledim. Büyüttüm, besledim, asker de gelmedi canan, buna ne çare. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canan, buna çare. Bir güzel simadır aklımı alan, aşkın ateşini canan serime salan. Bizi kınamasın ehli dil olan, yandı ciğerlerim aman, buna ne çare. Bizi kınamasın ehli dil olan, gitti de gel. Gitti de gelmedi canan, buna ne çare.
Dünden kalanlar. Sevgili dinleyenlerimiz, dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar,
merhaba,
hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bundan tam 65 yıl önce Türk denizcilik tarihinin en trajik olaylarından birini yaşadık. 81 denizcinin ölümüyle sonuçlanan tarih sayfasında yerini almış bir faciadan söz edeceğiz bugün. Dumlupınar faciası. Evet, neler söyleyeceksiniz?
Refah ve Atılay facialarından sonra 3. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. büyük deniz kazası. Tabii çok trajik gerçekten de. 5 kişi kurtuluyor. Onlar da denize atlayanlar, güverteden denize atlayanlar. Geri kalanlar maalesef şehit oluyorlar. Daha sonrasında şehit olmalarıyla ilgili de bir karar veriliyor. 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece gerçekleşiyorlar 1953 yılında. Aslına bakarsanız çok da fazla işlenmiş bir konu da değil. Yani daha fazla aslında basında veya sinema tarihinde de çok fazla şey yok. Belgesel var bir iki tane hakkında. Hı hı. Aslında Dumlu Pınar ilk gemi değil. Daha önce de bir Dumlu Pınar gemisi, denizaltısı var. Onun da maalesef sonu böyle. Şimdi baktığımız zaman Çanakkale Boğazı'nda gerçekleşiyor. Nara Burnu'nda gerçekleşiyor bu trajik olay. Orası da gerçekten denizcilerin korktuğu bir alan. Çünkü akıntı var. Ters akıntı var. O yüzden hani hep denizcilerin dikkat ettiği bir bölge.
Evet.
Blower adında bir Amerikan denizaltısı aslında. İlk hani Amerika'da, hı hı, işte Amerikan deniz kuvvetlerine hizmet ediyor. Pearl Harbor'da bir şeyi var ama daha sonrasında orada bir kaza gerçekleşiyor. Aynen bizim bu kazada olduğu gibi başından bir darbe alıyor ve kızağa çekiliyor. Daha sonrasında da Türk-Amerikan ilişkilerinin iyileşmesiyle birlikte bu dönemde Türk deniz kuvvetlerine katılıyor ve Dumlu Pınar adını alıyor.
Dolayısıyla Türk yapımı değil yani.
Türk yapımı değil, evet. Evet. Dumlu Pınar D6 adını alıyor. 16 Kasım 1950'de Türk kuvvetlerine katılıyor. 4 Nisan 1953 günü tabii NATO'ya dahil oluyoruz. İşte NATO'nun bir randevu adı verilen, Blue Sea adı verilen, Mavi Deniz adı verilen bir tatbikatına katılıyor bu denizaltı, Dumlu Pınar denizaltısı. Gerisin geri Gölcük'teki üssüne dönüyor. Çanakkale Boğazı Nara açıklarında İsveç yük gemisi Naboland ile karşılaşıyor. Ve karşılaşma sırasında karşılıklı olarak bir takım işte sıkıntılarla hem Naboland'dan kaynaklanan hem bizden kaynaklanan, Dumlu Pınar'dan kaynaklanan. Çünkü en son bütün bu mahkeme süreçlerinde bunlar hep tartışılıyor. Karşılıklı olarak Naboland'a doğru sürükleniyor en sonunda Dumlu Pınar. Ve karşıdan gelen geminin altına giriyor. Altına girince gerçekten de en baş kısmından çok büyük bir maalesef zarar görüyor. Burada işte biraz önce bahsettik, 7 kişi güvertede. Bunlardan ikisi maalesef pervaneye kapılarak ölüyor. Naboland'ın pervanesine kapılarak. Diğer 5 kişi denize atlıyor ve Naboland hemen bütün işte sandallarını, kurtarma simitlerini atıyorlar. Onlara tutunarak bu 5 kişi kurtuluyor. Fakat daha sonrasında yavaş yavaş işte Dumlu Pınar su yüzeyine çıkmakla birlikte baş kısmından su aldığı için çok hızlı bir şekilde gerisin geri batıyor. Hı hı. Battığını görünce mürettebattan 22 kişi hızlı bir şekilde en gemin denizaltının arka tarafındaki torpido bölümüne kaçıyorlar. Ve orada o torpidoya sığınan 22 kişi yardım istemek için telefon şamandırasını en son fırlatıyorlar dışarıya doğru. O telefon şamandırasıyla bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Ertesi gün kurtarma, tabii gece olduğu için.
Evet.
Ertesi gün yani o arada gene tabii, hı-hı, ki Amerikan deniz kuvvetleri de yardım ediyor. Bizim deniz kuvvetlerimizin hepsi alarma geçiyor, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Geliyorlar. İşte ertesi gün geliniyor, kurtarılmaya çalışılıyor, bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Karşılıklı olarak o telefon şamandırasıyla bağlantı kuruluyor. Ve yaklaşık işte en fazla 15-20 saat arasında bir oksijen olduğu 22 kişinin bulunduğu torpidoda karar veriliyor. Ve hiçbir şekilde hani nefesi çok dikkatli kullanmaları gerektiği, neredeyse hani konuşmadan çok sakince beklemeleri gerektiği söyleniliyor. Bu arada dalgıçlar çok ciddi bir şekilde uğraşmaya çalışıyorlar. Yani ulaşarak nerede olduğunu tespit ediyorlar ve ulaşmaya çalışıyorlar. Dalgıçlardan Yılmaz Süsen şamandıraya tutunarak, o bahsettiğimiz şamandıraya tutunarak 80 metreye kadar iniyor. Fakat son 11 metre kala bayılıyor basınçtan dolayı. Yani ve vurgun yemekten de kıl payı kurtuluyor. Birkaç kez daha deniyorlar, tekrar dalgıçlarla yeniden deniyorlar. Fakat maalesef o çabalarda boşa gidiyor. Arkasından tabii anlıyorlar ki artık hani 22 kişi her ne kadar konuşulsa da, ve orada o telefon şamandırasının da kordonu kopuyor. Bağlantı da kalmıyor artık. Ve en son şöyle söylüyorlar, yani artık isterseniz türkü de söyleyebilirsiniz, isterseniz konuşabilirsiniz de. Ve bu aslında maalesef hani çok iyi bir şeymiş gibi görünmekle birlikte onlardan ümidin kesildiğinin aslında bir göstergesi, evet, maalesef. Evet. Hani en hüzünlü tarafı da bu belki. 22 kişi hani kalp atışlarını duyduğumuz, nefes alışlarını duyduğumuz, konuştuğumuz 22 kişinin göz göre göre kurtarılamayarak maalesef ölüme, evet, terk edilmesi, denizin derinliklerine terk edilmiş olması. Yani terk edilme demeyelim, tabii ki çabalar, elbette, hep devam etti son ana kadar, ama ümidin kesilmesi onlardan. Dolayısıyla hani en belki o dönemde basına da yansımış olan üzücü taraflarından bir tanesi.
Evet. Ama son sözleri vatan sağ olsun.
Vatan sağ olsun
olarak
diyorlar.
Sulara, evet, gömüldüler.
Evet, evet. Dolayısıyla hani son söz vatan sağ olsun, zaten bu bahsettiğim biraz önce belgesellerden bir tanesi. Bir de Savaş Karakaş'ın sualtı çekimleriyle anlattığı 50. yıl dönümü belgeseli Durmupınar. İki belgesel var hakkında. Burada biraz önce bahsettim, bir tane ilk Durmupınar adını verdikleri denizaltı, dümenin arızalanması sonucunda Haydarpaşa civarında bir gaz tankeriyle çarpışıyor. Ölü ya da yaralı yok bu çarpışmada, ama 1949 yılında hizmet dışı kalıyor.
Evet, pek çok talihsizlik var aslında, evet, faciada değil mi bu anlamda?
Yo, bu ilk Durmupınar.
İlk, evet.
Evet, bu bahsettiğimiz işte 81 denizcimizin öldüğü ikinci Durmupınar. Sonra tekrar bir Durmupınar adı verilen bir denizaltımız daha oluyor. O da 1976 yılında Sovyet gemisiyle çarpışıyor ve onarılarak tekrar kullanılması mümkünken götürüldüğü tersanede yanıyor ve maalesef diğer iki Durmupınar denizaltısının kaderini paylaşıyor. Bu yüzden şu anda Türk Deniz Kuvvetleri'nde Durmupınar adı verilen bir şey yok. Yani, evet, hani kadersizlik mi diye, isimden, hı-hı, mi kaynaklanıyor diye, üç defa böyle Durmupınar adı verilen denizaltının başına bunlar gelince bir daha bu şekilde bir şey yapılmıyor. Maalesef işte dediğimiz gibi 4 Nisan 1953'te gece saat 2'de yaşanan bu büyük facia, yani daha sonrasında gazetelerde işte tartışılıyor bu mahkeme süreçleri. Hem İsveç denizaltısının, pardon, gemisinin kaptanı sorguya çekiliyor. O da suçlu bulunuyor. Ama daha sonrasında hem olay olur olmaz herkese haber vermesi, hem kurtarmak için elinden geleni yapması sebebiyle, hem de karşıdaki Durmupınar'ın da bir anlamda şöyle bir durum var. İki farklı emir verildiği köprüye söyleniyor. Yani hem tam aksi yönde bir, tam olarak o komutaları bilemeyeceğim ama geçiş için gereken iki komuttan ikisini de köprü arka arkaya yapıyor panikle. Ve dolayısıyla bu iki farklı emir, iki aksi yöndeki emirin de çarpışmaya neden olmuş olabileceği söyleniyor. Dolayısıyla bizim kaptanımıza da bu anlamda, hı-hı, ceza veriliyor. Ama sonuçta yani hangi taraf suçlu olursa olsun ortada ciddi bir trajik durum var. 81 hani yetenekli, hakikaten deniz kuvvetlerinde başarılı diyebileceğimiz hem subaylar hem erler maalesef ölüyorlar, şehit oluyorlar orada.
Yakın tarihimizin en hazin deniz kazası.
Deniz kazalarından bir tanesi. Törenler yapılıyor arkasından ve yani bahsettiğimiz gibi mesela bir sinemada mutlaka bu konuyla ilgili de bir film olmalı diye düşünüyorum. Ertuğrul faciası nasıl yer aldıysa, hı hı, aynen o şekilde Dumlupınar faciasının da bir belgesel hariç film olarak mutlaka ele alınması gerektiğini düşünüyorum bizim denizcilik tarihimizde önemli olduğu için. Tabii ki şehitlere hepsine tekrar buradan yad edelim, ruhları şad olsun diyelim.
Evet, şimdi korkuyu ve çaresizliği hissetmek için aslında o söyledikleri türküyü de dinleyicilerimize alttan dinleterek şehitlerimizin de ruhu şad olsun diyelim. Ne dersiniz?
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Yakın tarihimizin en hazin deniz kazası Dumlupınar faciasının detaylarını dinleyicilerimize paylaştığınız için sağ olun, var olun. Bir cümleniz daha var herhalde.
Evet, özellikle bu kazadan kurtulanların kazayla ilgili yorumlarını bir en azından onların dilinden dinlemek açısından okumak istedim.
Lütfen buyurun.
Kazadan kurtulan bir kişi diyor ki saat 2:15'ti. Görevli değildik. Tesadüfen kumanda köprüsünde bulunuyorduk. Hava biraz sisliydi. Birdenbire şiddetli bir gürültüyle sarsıldık. Kendimizi denizde bulduk. Birden gemimiz 5-10 dakika içinde battı. Yani çok kısa bir süre içerisinde batıyor maalesef.
Akıntı da çok fazlaydı.
Tabii akıntı da çok fazla. İsveç gemisi bize can kurtaran simidi ve can yeleği attı. Karanlık, soğuk ve akıntı müthişti. 1,5 saat kadar denizde çalkalandıktan sonra can yeleklerini bulabildik. 1 saat sonra da Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın motoru geldi. Bizi birer birer topladı. 7 arkadaşlık maalesef ikisini kaybettik. Dolayısıyla şimdi bir tek düşüncemiz var. Arkadaşlarımızdan haber var mı? Maalesef bir de yani hem böyle bir kazayı yaşadıklarından hem de kurtarılabilecek olduğu halde o günkü imkansızlıklardan kaynaklanarak o 22 kişinin de kurtulamaması sonucunda kurtulanlar da maalesef çok üzülüyorlar tabii ki. Yani kendi kurtulduklarına sevinemeyecek kadar üzülüyorlar.
Evet.
O anlamda.
Tekrar ruhları şad olsun diyelim. Ve evet, çok teşekkür edelim size. Anladım. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim.
Tabii az önce de söylediğim gibi o korkuyu ve çaresizliği hissetmek için o türküyü de mutlaka dinlemek gerekiyor. Biz alttan, biz konuşurken alttan da müziğimiz başladı zaten. Öyle veda edelim bugün de dinleyicilerimize. Sevgili Gülün Karabağ, çok teşekkür ediyoruz bu hafta için de. Haftaya yine birlikte olacağız. Sağ olun, var olun.
Uzun olur gemilerin direği, çata doğur efelerin yüreği. Ah yanık olur ana. Yanık olur anaların yüreği.
Türkiye'de saatlerimiz 15.23'ü gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Devam ediyor Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla. Evet, sevgili dinleyenlerimiz 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonları arayabilirsiniz diyoruz 15.55'e dek. Bizler bekliyoruz yayınımızla ilgili, programlarımızla ilgili düşüncelerinizi, önerilerinizi dedikten sonra Hayatın Sesleri'ne yine bir müzikle devam ediyoruz. ...5.28'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi Bolu'ya uzanmak istiyoruz. Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz telefon attığımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhaba efendim, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz?
Teşekkür ediyoruz efendim, sizler nasılsınız?
Sağ sayenizde tüm Türkiye'ye selamlarımızı iletiyoruz.
Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Evet Sayın Alaaddin Yılmaz, Bolu UNESCO tarafından öğrenen şehir unvanına layık görüldü. Şimdi öğrenen şehir nedir? UNESCO tarafından neden, nasıl böyle bir ödül aldınız efendim?
Efendim önce Bolu, Ankara ile İstanbul'un tam hemen ortasında. Takriben 2-2,5 saat bir otoyolculuğuyla Türkiye nüfusunun 1/3'üne ulaşılabilen bir yer. %65'i ormanlarla kaplı. 200 kadar göl, göleti olan özel bir coğrafya. Ve 4 mevsimin dünyada yaşanabildiği tek yer Bolu. Onun için tabiatın kalbi burası. İnşallah Bolu gelecekte turizm kenti olacak, sağlık kenti olacak, spor kenti olacak ve üniversite kenti olacak. Böyle bir kentten hepinize merhaba diyoruz. Tabii UNESCO ile müşterek çalışmalarımızı Öcal hocamız, Türkiye temsilcisi ve heyeti aracılık ettiler. Onun için onların böyle gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
Sayın Öcal Oğuz, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı.
Komisyonu Başkanı. Evet. Komisyon üyelerinden Allah razı olsun bu konudaki bize verdiği desteklerden, Bolu'ya verdiği desteklerden, Bolu'nun bir dünya kenti olması konusunda, isminin duyurulması konusunda verdiği desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla 42 ülkede 182. şehir öğrenen şehir oldu. Türkiye'de ise Eskişehir ve Konya gibi büyük şehirlerden sonra il bazında bizim olmamız bizi son derece memnun etti. Tabii Bolu İpek Yolu üzerinde bir şehir. Bir de ahilik geleneğine sahip illerimizden bir tanesi. Hem Mudunlu hem merkezimizde bu çok önemli. Tabii hem su sporları, hem kış sporları, hem sağlık turizmi açısından çok önemli bir yer. Böyle bir şehrin öğrenen şehirler arasına katılması gerekiyordu. Geleneklerimizi, göreneklerimizi, geçmişimizle itibatımızı kurarak, geleceğe taşıyarak ve öğrenen şehirler arasındaki ilişkileri de müşterek hareket ederek onların bizim onları öğrenmemiz sayesinde bir dünya kentine doğru giden bir il burası. Böyle bir ilden size merhaba diyoruz.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, şimdi öğrenen şehir unvanını almasındaki sebeplerden söz edelim. Tabii ki kültürel, sosyal, doğal pek çok sebebi var herhalde, değil mi efendim?
Evet, biraz önce kısaca geçtiğim sebeplerin tamamı bizim öğrenen şehir olmamız üzerindeki kıstaslardı. Bolu İpek Yolu üzerinde olması, Bolu'nun tarihi ve sosyal kültürel değerlere sahip olması ve Türk dünyası olarak geçmişten günümüze olan geleneklerine sahip olması.
Evet.
Ben bir örnek vermek istersem, bizim geçmişimizle olan irtibatlarımız gün geçtikçe azalıyor. Annem öldükten sonra bizim geçmişimizle ilgili dil bağımız da yavaş yavaş kayboluyor. Annem 90 yaşının üzerinde, Allah selamet versin. Pancara biz tükündür deriz. Türkmenistan'daki pazardaki kadınımız da tükündür diyor. Havuca annem keşir der. Türkmenistan'daki pazardaki kadın da keşir diyor. Elmanın, armudun kurusuna annem gak der. Türkmenistan'daki ablam da aynı şeyi söylüyor. Annemden sonra bunu ben duyduğum kadarıyla biliyorum. Benden sonrakiler bunu bilmiyor. İşte bu geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü oluşturacak, asıl Türk dünyası ile ilgili köprü oluşturacak şekildeki birikimlerimiz, geleceğe taşıyacağımız bir çalışma silsilesi. Aynı zamanda Nevruz hep unuttuk. Öyle bir nokta oldu ki Nevruz sanki son zamanlarda ayrıcıklı bir grubun, PKK'nın sanki bize karşı baş kaldırı bayramı gibi kutlanmaya başlandı. Aslında bu bizim Türk dünyamızın, geçmişimizin bayramı, bahar bayramı. Onun için bu geleneklerimizi biz eğer kendimiz sahip çıkamazsak, bize karşı bunları kullanan ekipler çıkabilir. Onun için kendi kültürümüze, kendi geleneğimize sahip çıkmamız lazım. Kendi geçmişimizi öğrenip geleceğe de bunu taşımamız gerektiğini ifade ediyoruz.
Peki efendim, oradaki geleceğe tüm bunları taşımayı planlarken neler var projelerinizde?
Yani şunu söyleyebiliriz. Dünya şeyleriyle öğrenme süreçlerini hep tartışacağız. Kaybolma riski taşıyan manevi kültürel değerlerimizi canlı tutarak geleceğe inşallah aktaracağız. Doğal kaynaklarımızı koruma anlamında planlı çalışmak durumundayız. Bolu özel bir coğrafyaya sahip. Bu özel coğrafyayı koruyup geleceğe taşımak durumundayız. Uluslararası konferanslar ve toplantılarda biz bol olarak ev sahipliği yapmak durumundayız. İnşallah ortaklıklar kurarak bilgi alışverişinde bulunmak durumundayız herkesle. Kuşaklar arası zayıflayan ilişkilerimizi onarmamız ve geçmişimizle gelecek arasında köprüyü sağlıklı oluşturmamız lazım. Bu açısından. Tabii bu konuda hem Türkiye'deki diğer öğrenen iller arasındaki Konya'nın ve Eskişehir'in yaptığı çalışmaları izleyebileceğimiz gibi dünyada öğrenen şehirler listesinde olan 182 tane şehir var. Onların da ne yaptıklarını bilmek ve onlara da bizim yaptıklarımız arasında irtibatı kurmak durumundayız diye düşünüyorum. Tabii bu konuda UNESCO Türk Temsilcisi, Türkiye Komisyon Başkanı olan Profesör Doktor Sayın Öcal Oğuz hocamız ve onun ekibiyle de bu çalışmaları sürdüreceğiz ve bu adımları daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarını sürdüreceğiz efendim.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa?
Efendim tabiatın kalbi olan sağlık anlamında, turizm anlamında, üniversite kenti anlamında ve spor kenti anlamındaki tabiatın kalbi Bolu'dan sayenizde tüm Türkiye ve dünyaya teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Sağ olun, var olun.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz efendim, Hayatın Seslerine konuk olduğunuz için. Bolu'yu da yeniden kutluyoruz. Bu anlamda öğrenen şehir unvanını almasından dolayı da size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz efendim.
Sağ olun efendim.
Sizler de sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz, Hayatın Seslerinin telefon konuğuydu. Teşekkür ediyoruz konuğumuza.
Thank you.
sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'ndeki konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştırmak istiyoruz. Ankara Radyosu'nun Türk Sanat Müziği ses sanatçılarından sevgili Sefer Karabük bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldin sevgili
Merhaba,
Sefer.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bir Yeşilçam şarkısı dinleyerek başladık bugünkü Hayatın Sesleri'ni. Şimdi müzik ruhun gıdasıdır ama aslında müzik sinemanın da gıdasıdır diyoruz. Çünkü müzik olmadan görüntülerin hiçbir anlamı yok aslında sinemada. Şimdi senin de bir çalışman var tüm bunlarla ilgili. Bu çalışmadan söz edeceğiz. Özellikle Yeşilçam'a Türk müziği ne zaman, nasıl girdi? Sen nasıl bir çalışma içerisinde yer aldın?
Öncelikle şunu belirteyim. Ben yaklaşık 15 yıldır zaten TRT'de görev yapıyorum.
Evet.
Yaklaşık bir 10 yıl önce şarkılarıyla Yeşilçam isimli bir proje yapmıştım. O günden bugüne de Türk sinemasındaki filmlere ait bir arşivim var. Bunlarla ilgili ne yapabilirim diye düşünürken filmlerdeki şarkıların çok fazla incelenmediğini, özellikle sinemanın ilk yıllarındaki filmlerin.
Evet, bu konuda hiçbir kaynak yok aslında.
Çok fazla yok,
evet.
Aynen. Belli başlı makaleler var ama çok detaylı bir inceleme yapılmamış. Şu an Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi yapıyorum. Tez konum Saadettin Kaynağ'ın film şarkıları. Ve bir makale hazırlamam gerekiyordu. Makalemi de 1914-1951 yılları arasında Türk sinemasında Türk müziği başlığında yaptım.
Nasıl başlamış peki?
Nasıl başlamış? İlk yıllarda tabii ki sessiz filmlerle başlıyor sinemada. Fakat sizin de dediğiniz gibi tek başına sessiz bir sinema hiçbir şey ifade etmediği için arka fondan canlı orkestranın eşliğiyle film halka izlettiriliyor ve bu çok beğeniliyor. Tabii ki yıllar içinde teknoloji ilerledikçe dublajdır, işte seslendirme teknikleri Türkiye'de yaygınlaştıkça artık bu durum filmlerde birebir örtüşmeye başlıyor.
Ve müzik tamamlayıcı bir unsur olarak yer almaya başlıyor.
Kesinlikle.
Türk sinemasında.
Hangi film diye soracak olursanız Türkiye'de ilk sesli ve şarkılı film denemesi 1931 yılında Muhsin Ertuğrul tarafından gerçekleştiriliyor. Hı. Filmin adı İstanbul Sokaklarında ve bu filmin müziklerini iki önemli isim yapıyor. Hasan Ferit Alnar ve Hüseyin Saadettin Arel.
Hı hı.
Türk müziğinin gerçekten unutulmaz iki ismi. Normalde bu iki isim filme müzik yapıyor ama Saadettin Kaynağ'ın da bir şarkıyı bu filme verdiğini tespit ettim ben tez çalışması yaparken.
Hangi şarkı o?
Hangi şarkı? Senin Yazın Kışa Benzer isimli Hüseyin'i şarkı. Yıllar geçiyor tabii, yeni denemeler yapılıyor Türk sinemasında. İlk dönemlerden ziyade 36 yılına kadar durgun bir dönem geçiyor Türk sinemasında. İlk özellikle Mısır filmlerinin Türkiye'de gösterime girmesiyle Türkiye'de yeni bir film sanayi oluşuyor. Müzikli ve şarkılı film sektörü diyoruz buna da. Yıl 1939 olduğunda yine Muhsin Ertuğrul, bu kez Münir Nurettin Selçuk'un başrolde oynadığı, müziklerini Saadettin Kaynağ'ın yaptığı Allah'ın Cenneti isimli bir film çekiyor.
Artık sanatçılar da sinemada yer almaya başlıyorlar.
Kesinlikle. Bunun nedeni de şu, Mısır filmleri dedim ya, Türkiye'de
evet,
gösterime giriyor. Dönemin en önemli sanatçıları Arap bölgesinin Ümmü Gülsüm'dür. Onun dışında Abdülvahap'tır. Bu gibi isimler Türkiye'de bakıyorlar ki sanatçılar sinema ekranlarında. Türk yapımcılar da hemen bunu düşünüyor. Neden biz kendi sanatçılarımızı kullanmıyoruz? Hemen Muhsin Ertuğrul, Münir Nurettin Selçuk'la görüşüyor. Feriha Tevfik'le görüşüyor. Başrolleri iki isim paylaşıyor ve Allah'ın Cenneti filmiyle Türk sinemasında ilk şarkılı film yapılmış oluyor.
Peki makam tercihleri nasıl? Özellikle tercih edilen bir makam var mıdır?
Özellikle tercih edilen bir makam yok. Besteleri zaten Saadettin Kaynağ'ın yaptığını söylemiştim. Birçok kişinin bildiği şarkılar o filmde. Mesela Dertliyim Ruhumu Hicranımı Sardım da yine o film için bestelenmiş.
Evet.
İncecik'ten Bir Kar Yağar yine aynı şekilde o filmde kullanılan eserlerden bir tanesi. Akşam Yine Gölgen Yine Akşam. Bu da o film için bestelenen eserlerden birisi. Çok enteresan. Özellikle o dönemi incelediğimiz zaman sosyolojik olarak Türkiye'de çoğu evde radyo bile yokken Türkiye'nin en ücra kesimlerine kadar sinema gidebiliyor. Ve bu hem Türk müziğinin hem de Türk müziği sanatçılarının tanıtımı için çok güzel bir sistem oluyor. Evet. Aslına bakarsanız.
Aslında Türk müziğinin sinemaya katkısı da diyebiliriz.
Tabii ki bunlar, kesinlikle. Çok etkileşim, yani sinema Türk müziğine çok büyük katkı sağlamış. Evet. Türk müziği de sinemaya çok büyük katkı sağlamış diye söyleyebiliriz. Yıllar içinde tabii sadece Saadettin Kaynak bu işe başlıyor ama bunun dışında Kadri Şençalar, Selahattin Pınar, Artaki Candan bir sürü Türk müziği bestekarı da filmlere artık şarkı bestelemeye başlıyor. Ve film şarkı sanayi doğmaya başlıyor diyebiliriz.
Evet, evet. Ama senin çalışman özellikle hangi yılları kapsıyor?
1914-1951 yılları arasındaki eserleri, daha doğrusu filmlerde tespit edebildiğim eserleri hedefliyor.
Peki daha sonrası için bir çalışma gelecek mi?
İnşallah gelecek. Öncelikle şu tezimi bitirirsem, Saadettin Kaynağı film şarkıları, daha sonra 51-60 yıllarını çalışacağım. Daha sonra da 60'tan sonra günümüze doğru gelmeyi hedefliyorum.
Evet, o zaman yine tabii stüdyomuzda o şarkılardan da söz etmeyi sürdüreceğiz.
Tabii ki.
Bir de Yeşilçam'ın görünmeyen sesi var, Belkıs Özener. O ne zaman girmiş hayatımıza?
Şu an tam tarihini hatırlayamayacağım ama yanılmıyorsam 60'lı yıllarda olması gerekiyor. Hı-hı. Sinekli Bakkal filmiyle olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Evet. Ama şu an net tarihi hatırlayamayacağım. Sinekli Bakkal filmiyle Türkan Şoray'ın seslendiriyor şarkı okurken. O günden itibaren Belkıs Özener Türk sinemasındaki perde arkası ses olarak günümüze kadar geliyor.
Peki sadece Saadettin Kaynak değil herhalde. Daha pek çok bestekar var.
Tabii
değil
ki.
Mi?
Yine söylemiştim mesela Münir Nurettin Selçuk da ayrıca filmlere besteler yapıyor. Selahattin Pınar. Günümüze doğru gelirsek Nedim Otyam çok değerli bir isim. Metin Bükey, Ülke Erakalın. Bunun dışında da saymakla bitiremeyeceğim isim var. Hatta tespitlerimde notlarıma bakmak istiyorum izninizle tabii
elbette,
ki.
Elbette tabii ki.
Birkaç isim de sizlere sayabilirim buradan. 1946 yılından 51 yılına kadar çekilen 77 filmin 35'inde müzik direktörü olarak Muzaffer Sarı Sözen, Sadi Işılay, Muhittin Sadak, Zeki Duygulu, Şefik Gürmeriç, Baki Çallıoğlu, Kadri Şençalar, Carlo Capocelli, Metin Bükey, Muhlis Sabahattin Ezgi, Kemal Altınkaya, Sadi Yaver Ataman ve Zeki Duygulu da yer almıştır.
Evet, ki tüm bu saydığın isimler Türk müziğine çok önemli katkıları olmuş isimler.
Kesinlikle.
Dolayısıyla sinemaya da katkıları olmuş isimler diyebiliriz.
Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Ben özellikle Türk müziği diyorum. Hani Türk sanat müziği veya Türk halk müziği gibi bir ayrıma girmiyorum. Çünkü
evet,
saydığım isimlerden...
Tabii Muzaffer Sarı Sözen
aynen,
gibi.
Sadi Yaver Ataman da çok değerli isimler ve bütün hepsini Türk müziği çatısı altında söylemeyi tercih ediyorum.
Evet, evet. Peki bu konuda gerçekten başvurulabilecek kaynak bir kitap yok. Çok önemli bir çalışma o anlamda baktığımızda da. Sen bu çalışmaya iten sebep neydi seni? Neden böyle bir çalışma yapmak gereğini hissettin?
Aslında biraz şunun da etkisi var. Benim annemin babası, rahmetli dedem sinema sanatçısıydı.
Allah rahmet eylesin.
Teşekkür ediyorum. Baki Tamer. Saygıyla anıyorum burada.
Evet.
Çocukluğumdan beri zaten aslında sinemanın içindeydim ben. Sinema setlerine bizi götürürdü. Orada sanatçılarımıza hayranlıkla bakardım. Sonra yıllar geçti, ben sanatçı oldum bir şekilde, bir vesileyle. Dedim bu konuya ben artık bir şekilde eğileyim.
Evet.
Zaten az çok bir bağımız var sinemayla. Bu şekilde de yavaş yavaş kendiliğinden gelişmeye
başladı.
İyi ki
de eğilmişsin. Ne güzel bir çalışma olmuş gerçekten. Peki çalışma esnasında neler dikkatini çekti?
Çalışma esnasında neler dikkatimi çekti? Bestelenen eserler sahneye ve filmin konusuna özellikle dikkat edilerek bestelenmiş. Bu çok önemli bir şey. Çünkü normalde bir bestekar hissine göre bir beste yapar ama sonuçta izlediği bir durum, bilmediği bir senaryo, bilmediği bir olaya yeni besteler yapıyor ve bu eserin filmle birebir örtüşmesi gerekiyor. Bu gerçekten çok zor bir iş.
Evet.
Bunu başaran en büyük isimlerden ilki zaten Saadettin Kaynak. Ondan sonra izlediğim filmlerde Selahattin Pınar'da olsun, Kadri Şençalar'da olsun ve diğer bestekarlarımız da gerçekten çok büyük işler başarmışlar.
Evet, ama tabii bunların arasında öne çıkan isimler var. Özellikle sinemaya katkıları bakımından baktığımız bestekarlar, güftekarlar var. Onların yeri daha bir ayrı
kesinlikle,
herhalde.
Kesinlikle, kesinlikle. Aynen, evet. Dediğim gibi işte Vecdi Bingöl'dür, Mustafa Nafi Zırmak'tır, Selahattin Pınar'dır, Saadettin Kaynak'tır. Bu dört isim özellikle en fazla eser besteleyen filmlere bestekar olarak sayabiliriz.
Evet. Şimdi en çok biz hangi filmden itibaren hatırlamaya başlıyoruz aslında bu şarkıları? En bilineni örneğin hangisidir diyebiliriz?
Yani genelde aslında insanlar son yıllardaki 70'lerden sonrasını, çünkü televizyonlarda daha fazla gösterildiği için o filmleri biliyorlar.
Evet.
Örneğin Boş Çerçeve filmi.
Evet.
Senede Bir Gün filmi gibi. Bunlar da hep dediğimiz gibi işte Belkıs Özener'den itibaren başlayan dönem. Belkıs Özener'den öncesini çok fazla bilmiyor insanlar.
Evet.
Örneğin bir İstanbul Geceleri filmi var. İstanbul Geceleri filminde Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Sabite Turgülerman, Abdullah Yüce, bunların hepsi filmde rol alıyor. Bir şarkı okurken görüntüleniyor.
Kendi dışında, sesleriyle.
Tabii ki kendi sesleriyle.
Evet.
Bu enteresan bir durum. Yani düşünsenize, şarkı söyleyerek dinlediğiniz bir insanı hiç daha önce sinema ekranında görmemişsiniz. Şimdi yıllar sonra izleyebiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir şey.
Sonra tabii sen de bu şarkıları seslendirmeye başladın. Pek çok Yeşilçam şarkılarını seslendirdin. Aslında hem TRT ekranlarından hem de mikrofonlarından dinleyicilerimiz senin sesini ve görüntünü defalarca gördüler. Bu şarkılarda duydular. Şimdi bunlardan birini dinleyerek veda edelim bugün.
Tabii.
Daha sonraki çalışmalarında yine birlikte olacağız. Çünkü zevkli. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Biz de seni stüdyomuzda ağırlamaktan yine keyif alacağız. Şimdi o seslendirdiğin Yeşilçam şarkılarından birini dinleyerek bugün için çok teşekkür edelim sevgili Sefer Karakaş.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olasın.
Görüşmek üzere. Ömür boyu sürecek, gözlerimde tütecek, bir sevgi istiyorum. Dünyamı dolduracak.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, işte bugün de geldik Hayatın Sesleri programının sonuna. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özdem ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Bugünlük bu kadar diyoruz, ancak yarın Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 yıl.